Ayrım 10.
Pencereyi kapattım. Henüz çok zayıf ve halsiz olan Armand sabahlığını çıkardı, yatağına yattı. Uzun yürüyüşten yorulan ya da üzücü anılarla heyecanlanan bir kimse gibi başını bir süre yastıkta dinlendirdi. "Belki de çok konuştunuz," dedim. "İsterseniz ben gideyim, siz de bir parça uyuyun. Öykünün sonunu başka bir gün anlatırsınız." "Yoksa sizi sıkıyor mu?" "Tam tersi." "Öyleyse devam etmek istiyorum. Beni yalnız bıraksanız da zaten uyuyamam ki." Bütün o ayrıntılar kafasında hala o kadar canlıydı ki hiç düşünmeye, söyleyeceklerini toparlamaya gereksinim duymadan sürdürdü. Evime dönünce yatmadım. O günün önemli olayını düşünmeye başladım. Karşılaşma, tanışma, Margaret'in bana verdiği söz, bunların hepsi o kadar çabuk, o kadar umulmadık bir zamanda olmuştu ki kimi zaman düş gördüğümü sanıyordum. Bununla birlikte Margaret gibi bir kızın öneride bulunan bir erkeğe hemen ertesi gün kendini vereceğini söylemesi ilk kez olan bir şey değildi. Böyle düşünmeye çaba göstermeme karşın gelecekteki metresimin bende uyandırdığı ilk etki o kadar güçlü olmuştu ki hala sürüyordu. Onun öbürlerine benzer bir kız olmadığını düşünmekte ve onu öbürlerinden başka türlü görmekte inat ediyordum. Bütün erkeklerdeki o ortak boş gururla, kendini beğenmişlikle ona duyduğum sevgiyi kaçınılmaz olarak onun da aynı ölçüde bana karşı duyduğuna inanmaya hazırdım. Bununla birlikte gözlerimin önünde pek çelişkili örnekleri vardı. Margaret'ın aşkının mevsimine göre az çok pahalı bir satış malı haline geldiğini söylediklerini sık sık duymuştum. Ama bir başka yandan da bu ünü evinde gördüğümüz genç kontu sürekli biçimde yüz geri edişiyle nasıl bağdaştırmalı acaba? Konttan hoşlanmadığına, dükün bütün gereksinimlerini şahane bir şekilde karşıladığına göre de başka bir aşık edinecekse, hiç değilse bunun beğeneceği bir erkek olmasını yeğlediğini söyleyebilirsiniz. Peki öyleyse sevimli, akıllı, nükteci, varlıklı Gaston'u neden istemiyordu da ilk gördüğünde o kadar gülünç bulduğu beni ister görünüyordu? Şurası bir gerçektir ki bir yıl süresince yapılan kurdan daha fazla etki uyandıran bir dakikalık olaylar vardır. Akşam yemeğinde bulunanlar içinde onun sofradan kalktığını görünce kaygılanan yalnız ben vardım. Peşinden gitmiştim, duygumu gizlemeyecek kadar heyecanlanmıştım, elini öperken ağlamıştım. Hastalığının sürdüğü o iki ay boyunca her günkü ziyaretlerime eklenen bu durum, benim şimdiye kadar tanıdıklarından başka türlü bir erkek olduğumu ona göstermiştir belki de. Bu biçim, belirtilen bir sevgi uğruna defalarca yaptığı şeyi pekala yapabileceğini, zaten bunun kendisi için fazla bir önem taşımadığını da düşünmüş olabilir. Gördüğünüz gibi bütün bu varsayımlar oldukça akla yakındı. Ne var ki, nedeni her ne olursa olsun kesin bir şey vardı. Razı olmuştu. Oysa Margaret'e deli gibi aşıktım, ona sahip olacaktım, ondan fazla bir şey isteyemezdim. Bununla birlikte, yineliyorum, bir fahişe olmasına karşın, kim bilir, belki de onu şiirleştirmek için bunu öylesine umutsuz bir sevgi gibi kabul etmiştim ki, artık umut etmeye bile gereksinim duymayacağım an yaklaştıkça benim kuşkum artıyordu. Bütün gece gözlerimi yummadım. Kendimi tanımaz hale gelmiştim. Sanki yarı deli gibiydim. Kimi zaman böyle bir kadına sahip olmak için yeteri kadar yakışıklı, zengin, zarif olmadığımı sanıyordum. Kimi zaman da ona sahip olma düşüncesiyle baştan başa boş gururla böbürlendiğimi hissediyordum. Sonra da Margaret'in bana birkaç günlük geçici heves duymasından korkmaya başlıyordum. Kısa zamanda sona erecek ilişkinin bir felaket getirebileceğini sezinleyerek kendi kendime ertesi gece onun evine gitmemek, korkularımı bir mektupla bildirerek Paris'ten ayrılmak çok daha iyi olur diyordum. Oradan da ölçüsüz umutlara, sınırsız bir güvene geçiyordum. İnanılmaz gelecek düşleri kuruyordum. O kızın maddi ve manevi sağlığını bana borçlu olacağını, bütün ömrümü onunla birlikte geçireceğimi, onun aşkının beni en saf, en bakir aşklardan daha fazla mutlu edeceğini düşünüyordum. Kısacası yüreğimden kafama yükselen ve sabaha karşı beni yakalayan uykunun içinde yavaş yavaş eriyen o binlerce düşünceyi burada size yinelemem olanaksız. Uyandığımda saat 2'ydi. Hava şahaneydi. Yaşamın bana bu kadar güzel, böylesine dopdolu göründüğünü hiç anımsamıyorum. Bir gün öncenin anıları gölgesiz, engelsiz, o gecenin umutlarının neşeli eşliğinde belleğimde canlandı. Çarçabuk giyindim, son derece memnundum, en iyi işleri yapabilecek yeteneklere sahiptim. Arada sırada yüreğim sevinçten ve aşktan hopluyordu. Tatlı bir nöbet beni heyecanlandırıyordu. Uyumadan önce beni kaygılandıran, kafamı kurcalayan nedenleri artık düşünmüyordum. Şimdi yalnızca sonucu görüyordum. Yalnızca Margaret'a kavuşacağım saati düşünüyordum. Evde kalmak benim için olanaksız bir hale geldi. Odam mutluluğumu kapsayamayacak kadar küçük geliyordu bana. İçimi dökmek için bütün doğaya gereksinim duyuyordum. Sokağa çıktım, Antin Caddesi'nden geçtim, Margaret'ın arabası kapıda bekliyordu. Şanzelize'ye doğru yöneldim, hiç tanımadığım halde karşılaştığım kimselerin hepsini seviyordum. Aşk insanı ne kadar iyileştiriyor. Maril atlarından dört yol ağzından Maril atlarına bir saat boyunca gittiğim geldim. Sonunda uzaktan Margaret'ın arabasını gördüm. Onu tanımadım. Tahmin ettim, sezdim. Şanzelize'nin köşesini kıvrılacağı anda arabasını durdurdu, bir topluluk arasında konuşan uzun boylu genç bir erkek arkadaşından ayrıldı, onunla konuşmaya gitti. Birkaç dakika söyleştiler, genç adam arkadaşlarının yanına döndü. Atlar yollarını sürdürdüler ve o topluluğa yaklaşan ben, Margaret'la konuşan kimsenin portresini gördüğüm, Prudence'ın da Margaret'ın bugünkü durumunu borçlu olduğunu söylediği G.Kontu olduğunu tanıdım. Margaret bir gece önce işte bu erkeğe kapısını açtırmamıştı. Bu davranışının nedenini ona anlatmak için arabasını durdurduğunu tahmin ettim. Aynı zamanda ertesi gece onu evine kabul etmemek için rastgele bir bahane buluverdiğini umdum. Günün geri kalan bölümü nasıl geçti hiç bilmiyorum. Yürüdüm, sigara içtim, konuştum ama neler söylediğimi, kimlere rastladığımı akşamın saat 10'unda hiç anımsamıyordum. Bütün aklımda kalan şu kadar. Evime döndüm, süslenmek için tam 3 saat geçirdim. 100 kez duvar saatine baktım, kendi saatimi denetledim. Ne yazık ki her ikisi de aynı ayarda işliyordu. Saat 10.30 çalınca artık gitme zamanının geldiğini düşündüm. O günlerde Provence sokağında oturuyordum. Böylece Mont Blanc sokağını izledim, bulvardan geçtim, Le Grand sokağına saptım, sonra Port Mahon sokağına, sonra da Antin Caddesi'ne geldim. Margaret'ın pencerelerine baktım. Işık vardı. Zili çaldım, kapıcıya Mademoiselle Gauthier'in evde olup olmadığını sordum. Adam bana genç kadının hiçbir zaman eve 11 ya da 11.30'dan önce dönmediği yanıtını verdi. Saatime baktım. Gayet ağır adımlarla yürüdüğümü sanmıştım. Oysa Provence sokağından Margaret'in evine 5 dakikada gelmiştim. Bunun üzerine bu dükkansız ve o saatte pek ıssız olan sokakta gezinmeye başladım. Yarım saat sonra Margaret geldi. Sanki birini araştırıyormuş gibi çevresine bakınarak arabasından indi. Ahırlarla arabalık evin içinde olmadığından araba tırıs gidişle uzaklaştı. Tam Margaret kapıyı çalacağı sırada ona yaklaştım ve "İyi akşamlar" dedim. Beni orada bulmaktan duyduğu sevinç konusunda hiç de ferahlık vermeyen bir sesle "Ah, siz misiniz?" dedi. "Bugün ziyaretinize gelmeme izin vermemiş miydiniz?" "Ah, doğru, tümüyle unutmuştum." Bu sözcük sabahki bütün düşüncelerimi, o günkü bütün umutlarımı yıkıvermişti. Bununla birlikte bu davranışlara alışmaya başladığımdan çekilip gitmedim. Eskiden olsa hiç duraksamadan arkamı dönüp giderdim. İçeri girdik. Nanin daha önceden kapıyı açmıştı. Margaret ona "Prudence döndü mü?" diye sordu. "Hayır efendim." "Git söyle de döner dönmez gelsin. Daha önce salonun ışığını söndür. Bir gelen olursa dönmediğimi, dönmeyeceğimi söylersin." Bir şeyler düşünen Belki de bir saygısızın rahatsız ettiği bir kadın gibi davranıyordu. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Margaret yatak odasına doğru yöneldi. Ben olduğum yerde kaldım. Gelin dedi. Şapkasını, kadife mantosunu çıkardı, yatağının üzerine attı. Sonra da ta yaz başına kadar yaktırdığı şöminenin yanında duran geniş bir koltuğa kendini attı. Saatinin zinciriyle oynayarak bana, anlatın bakalım, ne var ne yok dedi. Hiç, yalnızca bu akşam gelmekle hata ettim. Neden? Çünkü üzgün ve sıkıntılı görünüyorsunuz. Belki ben de canınızı sıkıyorum. Beni sıkmıyorsunuz. Yalnız hastayım. Bütün gün acı çektim, uyku uyuyamadım. Müthiş de bir baş ağrım var. İsterseniz ben çekileyim, siz de yatağınıza yatın, olmaz mı? Yok, kalabilirsiniz. Yatmak istersem sizin önünüzde pekala yatabilirim. O sırada kapı çalındı. Sabırsızlık belirten bir hareketle, "Gene kim geldi?" dedi. Birkaç dakika sonra kapı yeniden çalındı. "Kapıyı açacak kimse yok galiba. Gidip ben açayım bari." Gerçekten de bana, "Burada bekleyin." diyerek ayağa kalktı. Biraz sonra sokak kapısının açıldığını duydum. Kulak kabarttım. Kapıyı açtığı kimse yemek odasında durdu. Daha ilk sözcüklerden genç N.Kont'un sesini tanıdım. "Bu akşam nasılsınız?" diyordu. Margaret soğuk, sert bir sesle, "Kötüyüm." diye yanıt verdi. "Acaba sizi rahatsız mı ediyorum?" "Belki." "Beni ne kadar kötü karşılıyorsunuz sevgili Margaret'cığım. Size ne yaptım ben?" "Sevgili dostum, bana hiçbir şey yapmadınız. Hastayım, yatmalıyım. Onun için siz de bana çekilip gitme zevkini bağışlarsanız, 5 dakika sizi karşımda görmeden evime dönememek beni öldürüyor. İstediğiniz nedir? Metresiniz olmam mı? Pekala, size 100 defa hayır dedim. Fena halde canımı sıktığınızı söyledim, başka yere başvurmanızı salık verdim. Bugün de son olarak yineliyorum. Sizi istemiyorum. Kesin kararım bu. Güle güle. Bakın işte nanin döndü. Yolunuzu aydınlatır. İyi akşamlar." Ve Margaret tek sözcük eklemeden, genç adamın kekelediği sözleri dinlemeden odasına döndü, kapıyı şiddetle kapattı. Hemen arkasından içeri nanin girdi. Margaret ona, "Dediklerimi anlamıyor musun?" dedi. "Bu serseme her zaman ya evde olmadığımı ya da onu kabul etmek istemediğimi söylersin. Durmadan aynı şeyi istemeye gelen insanları görmekten en sonunda bıktım, usandım. Bana para veren, böylece benimle ödeştiğini sanan yaratıklardan usandım. Gına geldi. Bu bizim utanç verici mesleğe yeni başlayan kızlar bunun ne demek olduğunu bilseler vallahi oda hizmetçisi olmayı yeğlerlerdi. Ama hayır, giysiler, arabalar, elmaslar sahibi olmanın boş gururu yok mu? İşte bizi o sürüklüyor. İnsan duyduğu sözlere inanıyor. Çünkü fahişeliğin de kendi inancı var. Sonra artık yavaş yavaş beden, yürek, güzellik hırpalanır, aşınır. Herkes bizden bir yırtıcı hayvan gibi çekinmeye, bir parya gibi bizi hor görmeye başlar. Çevrenizde yalnızca hep verdiğinden fazlasını alan kimseler kalır. Başkalarını mahvedip kendimiz de mahvolduktan sonra günün birinde bir köşede köpek gibi ölürüz. Nanin, "Aman hanımefendiciğim, sakin olun." dedi. "Bu gece sinirleriniz pek bozuk." Margaret göğsündeki düğmeleri açarak, "Bu elbise beni rahatsız ediyor." diye sözlerini sürdürdü. "Bir sabahlık ver bana." "Evet, Prudence'dan ne haber?" "Daha dönmemiş ama dönünce sizi görecekler." Margaret elbisesini çıkarıp sırtına beyaz bir sabahlık giyerken konuşmasını sürdürdü. "İşte bir tanesi de bu. Gereksinimi olduğu zaman bana koşmasını pek iyi bilir ama gönül hoşluğuyla bana en ufak bir hizmette bulunamaz. O yanıtı bu akşam için beklediğimi pekala biliyor. Bunun bana gerekli olduğundan, kaygılı olduğumdan haberi var. Gene de eminim ki benimle hiç ilgilenmeden sokakta sürtmeye gitmiştir. Belki de bir yerde alıkoymuşlardır. Söyle de bize sıcak şarap getirsinler." Nanin, "Gene kendinizi hasta edeceksiniz." dedi. "Daha iyi ya, meyve, börek ya da bir piliç budu, her ne olursa olsun bir şeyler getir, hemen çok acıktım." Bu sahnenin bende yaptığı etkiyi size anlatmak yararsız, tahmin ediyorsunuz değil mi? Bana da. Akşam yemeğini siz de benimle birlikte yersiniz dedi. Sofra hazırlanıncaya kadar siz bir kitap alın okuyun, birkaç dakika giyinme odama geçeceğim. Kollu bir şamdanın mumlarını yaktı, karyolasının ayak ucundaki bir kapıyı açtı ve gözden kayboldu. Bana gelince, şu kızın yaşantısını düşünmeye başladım ve aşkım bir de acımayla daha da arttı. Hem düşünüyor hem de geniş adımlarla odada dolaşıyordum ki Prudence içeri girdi. Beni görünce, hem düşünüyor hem de geniş adımlarla odada, ''Aa, bakın hele'' dedi, ''Margaret nerede?'' ''Giyinme odasında.'' Burada beklerim. Buraya bakın. Sizi çok sevimli buluyor. Bundan haberiniz var mıydı? Hayır. Bir parçacık olsun söylemedi mi? Söylemedi. Buraya nasıl geldiniz? Onu ziyarete geldim. Gece yarısı mı? Neden olmasın? Aman ne şaka ne şaka. Hatta beni pek de kötü karşıladı. Şimdi sizi daha iyi karşılar. Öyle mi dersiniz? Ona çok güzel bir haber getirdim. Bunda bir kötülük yok. Demek ki size benden söz etti, öyle mi? Dün akşam ya da daha doğrusu bu gece size arkadaşınızla gittikten sonra... Sahi, bakın, dedim aklıma geldi. Arkadaşınız ne alemde? Adı Gaston R. nokta noktaydı galiba, değil mi? Gaston'un bana söyledikleri aklıma geldi. Prudence'ın onun adını bile zor anımsadığını görünce gülümsemekten kendimi alamadım. Sevimli bir çocuk ne iş yapar? 25.000 frank geliri var. Ya, sahi mi? Her neyse, gene sizin konuya dönelim. Evet, sizin hakkınızda Margaret bana birçok soru sordu. Kim olduğunuzu, ne iş yaptığınızı, metreslerinizin kimler olduğunu bir öğrenmeye çalıştı. Yani kısacası, sizin yaşantınızda bir erkek için neler sorulabilirse, hepsini sordu. Ben de bütün bildiklerimi söyledim. Çok sevimli bir çocuk olduğunuzu da eklemeyi unutmadım tabii. İşte hepsi bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi söyleyin bakalım, dün sizi görevlendirdiği o iş neydi? Hiçbir şey. Sadece kontun kalkıp gitmesini sağlamak için öyle söyledi. Ama bugün için bana bir iş havale etmişti. İşte bu akşam onun yanıtını getirdim. Tam o sırada Margaret giyinme odasından çıktı, başına sarı kurdele fiyonklarıyla bezenmiş bir gecelik başlığı giymişti. O haliyle pek nefisti. Atlas terliklerin içindeki ayakları çıplaktı, ellerinin bakımını bitirmek üzereydi. Prudence'ı görünce, ''Ne haber?'' dedi, ''Dük'ü gördünüz mü?'' ''Elbette.'' ''Peki ne dedi size?'' ''Verdi.'' ''Ne kadar?'' ''6.000.'' ''Yanınızda mı?'' ''Evet.'' Canı sıkılmış gibi bir hal var mıydı? Hayır, zavallı adamcağız. Bu zavallı adamcağız sözü anlatılması olanaksız bir sesle söylendi. Margaret 6.000 frangı aldı. Tam zamanında yetişti bu dedi. Prudence'cığım, paraya gereksinimimiz var mı? Yavrucuğum, biliyorsunuz ki 2 gün sonra ayın 15'i. 3.400 frank ödünç verebilirsiniz bana. Büyük bir hizmette de bulunmuş olursunuz. Yarın sabah birini gönderin, şimdi para bozdurmak için zaman çok geç. Unutmayın sakın, merak etmeyin. Bizimle yemek yer misiniz? Hayır, evde Charles beni bekliyor. Onu hala deliler gibi seviyor musunuz? Çılgınlar gibi yavrucuğum. Hoşça kalın Armand. Bayan Duvernoy çıktı. Margaret bir çekmeceyi açtı, paraları içine attı. Gülümseyerek ve yatağına doğru yönelerek bana, "Yatmama izin verir misiniz?" dedi. Yalnızca izin vermekle kalmam, üstelik de sizden bunu özellikle rica ederim. Yatağın üzerindeki güpür dantel örtüyü karyolasının ayak ucuna attı ve yattı. Şimdi gelin yanıma oturun da konuşalım dedi. Prudence'un hakkı vardı. Getirdiği yanıt Margaret'ı neşelendirmişti. Elimi tutarak, bu akşamki aksiliğimi bağışlıyorsunuz değil mi dedi. Daha pek çok başkalarını da bağışlamaya hazırım. Ve beni seviyor musunuz? Çıldırasıya. Huysuzluğuma karşın mı? Her şeye karşın. Yemin eder misiniz? Evet dedim çok alçak bir sesle. O sırada Nanin içeri girdi. Tabaklar, bir piliç söğüşü, bir şişe bordo şarabı, çilek ve 2 kişilik çatal bıçak getirmişti. Size punch hazırlatmadım dedi. Bordo şarabı daha iyi gelir. Öyle değil mi beyefendi? Elbette diye karşılık verdim. Margaret'un son sözlerinin bende yarattığı heyecan henüz geçmemişti. Gözlerim hala ondaydı. Pekala öyleyse dedi. Bunların tümünü küçük masanın üzerine koy, masayı da karyolaya yaklaştır, yemekleri biz kendimiz alırız. Sen de 3 gecedir ayaktasın, uyumak istersin herhalde. Git de yat, artık hiçbir şeye gerek yok. Kapıyı anahtarla 2 kez kilitlemek gerekiyor mu? Hem de nasıl? Özellikle de yarın sabah öğleden önce içeriye hiç kimseyi almamalarını sıkı sıkı tembih etmeyi unutma. 12. Bölüm. Sabahın saat 5'inde perdelerin arasından gün ışımaya başlarken Margaret bana, "Beni bağışla, seni kovmam gerekiyor," dedi. "Dük her sabah gelir. Ona uyuduğumu söyleyecekler, belki de uyanmamı bekler." Margaret'ın başını avuçlarımın arasına aldım. Çözülen saçları yüzünün çevresini kaplamıştı. Onu bir kez daha öperken, "Seni ne zaman görebileceğim?" dedim. "Dinle bak, şöminin üzerindeki şu yaldızlı küçük anahtarı al, şu kapıyı aç, anahtarı buraya getir ve git. Gün içinde bir mektupla emirlerimi alırsın. Çünkü biliyorsun ki bana körü körüne itaat etmelisin." "Evet, biliyorum. Ya daha şimdiden bir şey istesem?" "Neymiş o?" "Bu anahtarı bana bırakmanı." "O senin istediğin şeyi asla hiç kimseye yapmadım." "İyi ya işte, benim için yapıver. Çünkü yemin ederim ki ben seni öbürlerinin sevdiği gibi sevmiyorum." "Eh peki, anahtar sende kalsın. Ama bak, haber vereyim ki o anahtarın işine yaraması yalnızca buna bağlı. Onu kullanabilmem benim elimde." "Neden?" "Kapının iç yanında süngüler var." "Hain. Onları kaldırtacağım. Beni bir parça seviyorsun demek ki." "Nasıl olduğunu bilmiyorum ama galiba evet. Şimdi hadi artık git. Uykudan kırılıyorum." Birkaç saniye birbirimizin kollarında kaldık, sonra çekilip gittim. Sokaklar ıssızdı. Büyük kent henüz uykudan uyanmamıştı. Birkaç saat sonra insanların gürültüsüyle dolacak şu mahallelerde tatlı bir serinlik dolaşıyordu. Uyuyan bu kent benim malımmış gibi geldi bana. O zamana kadar mutluluklarına imrendiğim kişilerin adını anılarımda araştırmaya başladım. Ama kendimden daha mutlu bir tek kimseyi anımsayamadım. Saf, tertemiz, el değmemiş bir genç kız tarafından sevilmek, aşkın o garip gizini ona açıklayan ilk insan olmak, hiç kuşkusuz ki büyük bir mutluluktur ama dünyanın en yalın şeyidir. Saldırılara hiç alışık olmayan bir yüreği ele geçirmek, savunmasız, garnizonsuz bir beldeye girmek gibidir. Eğitim, görev duygusu, aile son derece güçlü nöbetçilerdir. Ama en uyanık nöbetçileri bile aldatmayacak 16 yaşında bir tek genç kız yoktur. Sevdiği erkeğin sesiyle doğa ona o ilk aşk öğütlerini verir. Fısıldanan bu öğütler saf, temiz olduğu oranda yakıp kavurucudur.